T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinden herkese merhaba. T cetvelinin bu bölümünde özellikle son dönemde sıkça tartışılan kapalı mesajlaşma platformu WhatsApp'ın yeni almış olduğu bir gizlilik ilkesi hakkında konuşacağız. Gizlilik ilkesinde bazı değişiklikler yaptı WhatsApp ve bu değişiklikler aslında Türkiye'de birçok kişi için tartışma yarattı ve artık verilerim güvende değil mi, mesajlarım mı okunuyor, ne yapacağım bundan sonra gibi çokça soruyu karşımıza getirdi. Tabii bu kadar bilgi karmaşasının olduğu bir yerde konunun da viral haline gelmesi nedeniyle biz de teyit olarak ilk günden itibaren süreci takip ettik ve bu konuda analiz hazırladık. İşte sosyal medya için çeşitli kartlar hazırladık ve bunları paylaşıma sunduk. Ve analizde özellikle yanlış bilgi kısmının daha da anlaşılması için açıklanması gereken bir boyutu da konuşalım. Mesela mesajlarınızın okunması konusu bu konunun en tartışılan yerlerinden biriydi. Böyle bir şey olmadığını araştırmalarımız sonucunda da söyleyebiliyoruz. Şimdi bugün T cetvelini de bu konuya ayırdık ve bunun üzerine konuşacağız. Şunu da belirtelim, info@t.org üzerinden bize ulaşabiliriz. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Bu bölümde de Kansu ve Mertcan'la birlikte bir konuğumuz olacak. Ahmet Sabancı bizimle birlikte olacak. Ahmet hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ahmet bu alanda çalışmalarıyla uzun yıllardır aslında sosyal medyada birçok kullanıcının tanıdığı, birçok yerde eğitimler veren, dijital güvenlik konusunda önemli bir felsefenin oturması için büyük emekler harcayan biri. Ve bugün burada söyleyeceği şeyler de aslında o kafamızdaki soruları biraz daha anlamlandıracak. Tabii şimdi temel soruyla başlamak istiyorum Ahmet. Yani ne oldu WhatsApp'ta? Dünden bugüne değişen ne? Belki de en merak edilen şey bu. Yani WhatsApp artık ne yapmaya karar verdi? Ve o 8 Şubat tarihinde ne olacak?
Evet, aslında en çok kafa karıştıran şey böyle bir ihtiyaç, böyle bir değişiklik ihtiyacının nereden doğduğuydu. Bu konuyu çok fazla takip etmeyenler için kısaca özetleyecek olursam, Facebook WhatsApp'ı satın aldığı zamandan bu yana aslında oradan nasıl para kazanabileceğine dair kafa yoruyor. Bunu işte birçok farklı yöntem denediler, farklı planlar sunuldu, sonra iptal edildi. Ama birçok noktada WhatsApp ekibi, özellikle geliştirici ekip, biz şifrelemeden asla vazgeçmeyeceğiz dediği için de uzunca bir süre boyunca aslında Facebook WhatsApp'la ne yapacağını bilmiyordu. Ancak Instagram'da özellikle şirketlere yönelik ürünlerinin büyük bir ilgi toplaması, üstüne Instagram üzerinden ve Facebook üzerinden satış yapabilme özelliklerinin giderek daha fazla insanı oraya çekmesi, bir şekilde WhatsApp'ta da bunu daha aktif olarak kullanmaya yönelmelerine sebep oldu. Bu yüzden de aslında şu anda yapılan gizlilik ilkeleri, WhatsApp for Business denilen bu şirketler için WhatsApp hizmetinin kapsamına giren değişiklikler. Bu yapılan değişiklikler şirketlerin bu platformları daha rahat kullanabilmesini hedefliyor. Buradan ürün satabilmelerini, buradan teknik destek ya da müşteri hizmetleri gibi servisleri verebilmeleri için yapıldı bu değişikliklerin hemen hepsi. Ancak her ne kadar bizi doğrudan etkilemiyor olsa da birebir kullanıcı iletişimini, kaçınılmaz olarak platformun yapısında bir değişikliğe de sebep olacağından dolayı hepimizin bunu onaylamasını istedi WhatsApp. Aslında bu zorunluluğun da sebebi biraz da bundan kaynaklı.
Yani 2016'dan bu yana bu veri paylaşımıyla ilgili boyut hep tartışılıyordu. Zaten gündemdeydi. Daha önce konuda pek çok paylaşım, pek çok bilgi de var. Ama bireysel kullanıcılarda artık bunu onaylamadığı takdirde WhatsApp'ı kullanamayacak, değil mi? Anlaşılan bu.
Evet, özetle öyle. Çünkü artık WhatsApp tıpkı Instagram'da ve Facebook'ta gördüğümüz gibi şirketlerin de gelip var olabileceği bir platform olacak kalıcı bir şekilde.
Peki o zaman ben daha temel bir kavrama döneyim. Bu yayın öncesinde takipçilerimize Twitter üzerinden T cetvelinin bu bölümünde WhatsApp'taki son gelişmeleri konuşacağımızı duyurmuştuk. Ve takipçilerimizin de sorularını not aldık. Burada WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili bu gibi tartışmalardan sonra son günlerde şu an kapalı mesajlaşma uygulamaları ve WhatsApp benzeri uygulamalar devamlı karşılaştırılıyor. Ve en çok aranan özelliklerden biri de uçtan uca şifreleme özelliği. Çok duyuyoruz. Bu da bize size sormamız için iletildi. O yüzden uçtan uca şifreleme özelliği nedir? Bize ne sağlar? Mesajlarımızı birbirimize ne kadar paylaşıyoruz? Kimler okuyabiliyor? Kim ne kadar görebiliyor gibi. Bunun üzerinden yöneltmek isterim.
Evet, aslında çok konuşuldu üzerine bu şifreleme var mı yok mu meselesi, ancak çok da net bir şekilde anlatılmadı. Aslında uçtan uca şifreleme dediğimiz şey, özetle konuşan kişilerin, iletişim halinde olan kişilerin tüm bilgilerinin, işte gönderdiğiniz mesajlar olsun, video olsun ya da işte paylaştığınız gifler olsun, hepsinin sizin cihazınızda şifrelenip sadece karşınızdaki kişi tarafından deşifre edilebildiği bir sistem. Bunu hani çok teknik kısmını basite indirgeyerek anlatacak olursam, sizin WhatsApp'ı veya Signal'i telefonunuza kurduğunuz anda bir tane özel bir anahtarınız oluyor. Bu anahtar, daha doğrusu anahtar ikilisi, insanların size özel şifreleme yapabilmesini ve bu şifreleri sizin açabilmenize imkan tanıyor. Siz birisine bir mesaj gönderdiğiniz zaman sadece o kişinin anahtarına göre bunu şifrelediğinizden dolayı sadece bu iki anahtar bu mesajı açabiliyor. Gönderdiğiniz veriyi sadece o ikisi de şifre edebiliyor. Ve hem Signal hem de onunla aynı altyapıyı kullanan WhatsApp ortak bir özellik olarak hiçbir şekilde bu anahtarların sizin cihazınızın dışına çıkmadığını garantiliyor. Yani WhatsApp'ın kendisi de bu anahtarların bir kopyasına sahip değil, Signal'in kendisi de. Bu uçtan uca şifreleme olmazsa ne olur? Çok hani temel bir şekilde, eğer başka bir koruma yoksa, aradaki tüm iletişimi sağlayan teknolojiler, size aracı olan işte internet servis sağlayıcınız, size bu hizmeti veren şirketler veya işte hani kullandığınız modemin şirketi bile bir şekilde bu mesajları görebilme imkanına sahip oluyor. Elbette bu şifrelemenin farklı farklı seviyeleri olsa da en güvenlisi, işte bahsettiğim sadece o cihazdaki anahtarla açılabilen bir şifreleme metodu olduğundan dolayı uçtan uca şifreleme.
Peki burada temel bir soruyu sorayım o zaman ben. Yani ilk başta ben seni de takdim ederken o noktaya değindim. Bize de çok sık gelen sorulardan biriydi. Şimdi bu düzenleme tabii ki özellikle WhatsApp işletmeleri için daha da gerekli bir şey, ama mesajlar okunacak mı? Anlattın aslında uçtan uca şifrelemeyi biraz, ama yani en temelde merak edilen, ya benim mesajlarımı artık herhalde WhatsApp'ta okuyacak, her yerde görünecek, her yerde tartışılacak gibi temel bir yanlış nokta var bizim tespit ettiğimiz kadarıyla. Burada ne düşünüyorsun?
Yani çok kesin bir şekilde yanlış. Çünkü sözleşmenin hiçbir yerinde ya da işte WhatsApp'ın gelen güncellemelerin hiçbir yerinde şifrelemenin kalktığına ya da kullanılan metodun değiştirildiğine dair bir veri yok. Bu yüzden de hani bundan korkmamıza ya da buna dair bir çekincemiz olmasına en azından şu aşamada gerek yok. Zaten hani benim dışında uluslararası alanda da güvenlik ve şifreleme konusunda çalışan insanlar düzenli olarak bunları takip ediyorlar. Nasıl güncellemeler yapılıyor, ne gibi ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Bunları anlık olarak takip edip herhangi bir ciddiye alınması gereken değişiklik olduğunda bunun duyulması için de ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anki değişiklik bizler için tamamen mesajlarımızın dışında kalan veriler, yani bizim WhatsApp'ı kullanırken ürettiğimiz diğer tüm verilerle alakalı bir değişiklik aslında.
Takipçilerimizden gelen bir başka soru da yine telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalara verdiğimiz izinlerle bağlantılı. Soru şu şekilde sorulmuş: bir uygulamaya yalnızca çalışması için verilen erişim izinleri, kullanıcı sözleşmesinde tersi belirtilsin ya da belirtilmesin, erişilen o verilerin depolanması veya satılmasına olanak tanır mı? Aslında şöyle bir varsayım da var. Ben size pas atmadan önce ya orayı fark ettiğimi belirtmek istedim. Varsayım şu: izin isteklerinin, uygulamaya verdiğimiz izin isteklerinin yalnızca uygulamanın çalışması için yani sunulduğu. Burada bu varsayımın aslında sıkıntılı olması değil midir ana mesele diye de ek olarak sormak istedim.
Evet, eskiden özellikle bu izinler konusu çok daha tartışmalıydı. Neyse ki son 4-5 yıl içerisinde hem Google hem Apple mağazalarında bu izinlere yönelik ve sistemlerinde bu izinlerin nasıl kullanılabileceğine yönelik ciddi değişiklikler yaptılar. Hani görece bu varsayım büyük anlamda doğru. Elbette hani çok göze batanlar oluyor mesela. Örneğin indirdiğiniz bir oyunun sizin kontak listenize erişmek istemesi ya da işte hiç kamerayla işi olmadığı halde kamera ve fotoğraf erişimi istemesi gibi şeyler çok göze batabiliyor. Burada aslında bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı konusu biraz da güven meselesiyle alakalı. Örneğin evet dedikleri gibi bu veriyi biz başka bir amaçla, yani uygulamanın kendi kullanımı için iznini veriyoruz o veriyi kullanmasına, ama bunu arka planda başka bir şey için kullanabilme ihtimalleri elbette kimseye, bu şirketlere kayıtsız şartsız güvenin, onlar en iyisini yapıyor dememiz mümkün değil. Çünkü yani hiçbirini tanımıyoruz, etmiyoruz. Bugün yaptıkları şeyi yarın değiştirmeyeceklerini bilemeyiz. Bu noktada belki yapabileceğimiz en, hani eğer gerçekten güvenceyi almak istiyorsak kendimizi, bu tarz uygulamalara verilen izinleri anlık olarak verip ardından geri alma gibi bir seçeneğimiz artık birçok telefonda var. Eğer hani uygulamaya yeterince güvenmiyorsanız, sadece ihtiyacınız olduğu anda tek seferlik olarak bu tarz izinleri verip ardından geri kapatarak en azından hani kendinizi de bu şekilde rahatlatabilirsiniz.
Ahmet, şunu da soracağım. Şimdi Google ve Apple bu konuda çeşitli önlemler alıyor ve artık store'larında bunların özelliklerini gözlemleyebiliyoruz diyorsun. Şimdi mesela bir uygulamayı indireceğimiz zaman, bir mesajlaşma uygulaması olur, başka bir uygulama olur, özellikle sekmelerinde sizden hangi verileri istediğini gözlemleyebiliyorsunuz oradan. Bu, yani elbette dediğim gibi şirketlerin olduğu bir pazar ama son kullanıcı için güven verir bir tablo mu o? Ve oradaki veriler hani teyit edilebiliyor mu? Yani şundan dolayı soruyorum bunu. Mesela bakıyorsun işte WhatsApp'la ilgili benden hangi verileri talep edebilir, ne yapabilir noktasında nasıl bir tablo var? Ne düşünüyorsun?
Bu konuda biraz da şirketler, Apple ve Google kendi denetimini kendi yapıyor. Ancak sonuçta açıp baktığımız zaman bir uygulamayı, yani indirmeye niyetlendiğimiz bir uygulamayı açıp baktığımızda az çok hani nasıl verilere ihtiyaç duyacağını hepimiz artık biliyoruz bir seviyede. Örneğin belli bir noktada eğer birileriyle buluşmak için bir mesajlaşma uygulamasını kullanacaksanız illaki bir konum göndermeniz gerekecek. Örneğin o noktada sizden konum izni isteyebilir, yani daha doğrusu istemek zorunda kalacak çünkü başka türlü çalışması mümkün değil. Ancak burada biraz da şöyle bir fark var. Bu yetkiyi istemesiyle o uygulamanın bu veriyi kullanması arasında ufak bir fark var. Çünkü örneğin Signal üzerinden konum bilginizi bir arkadaşınıza gönderdiğiniz zaman o şekilde, Signal sizin gönderdiğiniz bu veriyi görmediği için zaten alıp kullanamıyor. Ancak işte şu anda WhatsApp üzerinden konuştuğumuz için onu örnek vereceğim. WhatsApp bu tarz bilgilere şirket adına da erişim istediği, daha doğrusu kullanma iznini istediğinden dolayı bu aynı zamanda sizin bu mevcut durumda WhatsApp içerisinde konum özelliğini açtığınız zaman WhatsApp'ın da bunu öğrenebilmesi anlamına geliyor. Yani evet, hani örneğin bir uygulama fotoğraf göndermeniz gerektiğinde sizden fotoğraflara erişim yetkisi ister. Ancak bu o bilgiyi, o veriyi alıp kullanacağı anlamına gelmeyebilir. Burada işte o farkı biraz daha anlaşılır kılmak için örneğin Apple yeni bir şey ekledi, App Store'da menü ekledi. Burada özellikle şirketlerin sizden hangi verileri bu uygulama üzerinden alıp kullandığını söylüyor size. Hani uygulama için istenen yetkiler ayrı ama bu şirketler aynı zamanda bu uygulamayla size dair de şu verileri alıp kullanıyor gibi bir ek başlık oluşturdular. Sanırım bu ayrımı yaptığımız zaman o kafa karışıklıkları biraz daha rahat bir şekilde aşılacaktır.
Bu söylediğin önemli bir nokta. Biz hatta hazırladığımız tabloda da şuna dikkat ettik orada verileri toplarken. Apple'ın store'una girip o bahsettiğin güvenlik sekmesinde hangi verileri istiyor şirket? Yani bu zaman zaman tartışıldı ve biz de reaksiyon aldık bu noktada. Bunu da anlatmaya çalıştık sıkça ama mesela diyor ki kullanıcı, ben diğer uygulamada da fotoğraf gönderiyorum. O da istiyor fotoğraf. Ama bu aradaki farklılığın altını çizmem biraz iyi de oldu. Çünkü orayı biraz daha teknik olarak anlatmak da gerekli. Yani uygulamayı kullanmak için evet birine bir dosya göndermek için fotoğraf erişimi gerekebilir. Ama bu izlediği anlamına gelmiyor. Bu söylediğin bence önemli altı çizilmesi gereken noktalardan biri.
Son haftalarda gözlemlediğimiz bir nokta daha var. Belki onu biraz daha tartışabiliriz. Mesela bu WhatsApp'taki gelişmelerden sonra birçok insan yerli bir uygulamaya dönüş yaptı. Bu bana biraz daha işte bu veri milliyetçiliği, data nationalism tartışmalarını da anımsattı biraz. Burada da aslında şunu düşündürdü. Yani aslında tartışılan başlıca etmen bir veri gizliliği değil de acaba veriyi kimin elinde tuttuğuyla mı alakalı? Bu da bana biraz naif bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum açıkçası bunun. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu noktada?
Evet, bu veri milliyetçiliği konusu neredeyse birkaç senedir özellikle çok sık dünyanın farklı yerlerinde de sık sık gündeme gelen bir konu. Bu da biraz da insanların ve bir yandan da politikacıların bu tarz konularda teknik bakmaktansa daha tepkisel ve hızlı bir şekilde çözüm sunmak yolunu izlemesinden kaynaklandığını düşünüyorum genelde. Çünkü eğer işin teknik boyutundan bakarsak aslında bir uygulamanın nerede yapıldığının ya da sunucusunun nerede olduğunun büyük anlamda bizler açısından çok da bir etkisi yok. Elbette hani şirketin tabi olduğu yasaların değişmesi vesaire gibi şeyler var. Ancak bu bizim verimizin güvenliliği söz konusu olduğu zaman çok daha temel seviyede konulara bakmamız gerekiyor. Örneğin eğer hani verimizin kimin tarafından tutulduğu ya da nerede tutulduğu gibi şeylere bakacak olursak hani Türkiye'deki bir sunucuda olması hani belki bazı insanlar için iç rahatlatıcı olabilir. Ancak belki de Signal bu anlamda en herkesin içini rahatlatabilecek örneği veriyor. Sizin veriniz sizin telefonunuzun dışına çıkmıyor. Yani bu noktada en belki de güven verici şey bu. Çünkü o veri tamamen sizin kontrolünüzde kalıyor. Birileri istediği zaman da paylaşıp paylaşmamak size kalmış. Elbette burada biraz da biz insanlar özellikle genel olarak daha duygusal da yaklaşıyoruz. Onun da biraz etkisi var. Hani bildiğim ya da işte benim dilimi konuşan birine güveneyim yaklaşımı ya da refleks olarak böyle bir tepki vermek hani bir noktada anlaşılır elbette. Ancak söz konusu böyle teknik konular olduğu zaman özellikle de işte şifreleme gibi işin matematiğinin ve tekniğinin elle tutulup gözle görülür bir şekilde tartılabildiği konular olduğu zaman dediğin gibi hani bunun çok da bir farkı olmuyor o sunucunun nerede olduğu ya da o şirketin merkezinin nerede olduğunu.
Senin de bir tweetin vardı bu konuyla ilgili. Benim de ilgimi çekti ve dijital güvenlik konusunda yıllardır bundan önce seninle sohbetlerimizde de dile getirdiğim bir kavram var. Kişinin kendi talepleri ve aslında riskine göre bu noktada karar vermesi ve bütün ortadaki tehditleri göz önüne alarak kendi ihtiyacı neyse ona göre davranması üzerine her zaman konuşuruz. Şimdi burada şu da var. Alternatiflerin tartışılması, senin de altını çizdiğin gibi ve diğer olanakların yani hangisini tercih edelim, ne yapalım gibi bir tartışma ortamının olması ve insanların çok net bir şekilde verilerimiz tehlikede ve evet bir şey oluyor, bir problem var. Yani tartışmanın yanlış noktaları, yanlış bilgi noktalarını konuştuk ama bir tarafta da şu açıdan çok değerli bu tartışma. Bizim verilerimiz tehdit altında. Bir sıkıntı var. Yani bir anlamda ciddi bir uyanışın da işareti bu. Bu tartışma ortamını ve işte alternatif arayışlarını nasıl değerlendiriyorsun?
Dürüst olmak gerekirse ben bunun gündem haline gelmesine açıkçası çok memnunum. Çünkü konuşmamız gereken ama bir türlü birçok sebepten dolayı fırsat bulamadığımız ya da sıra gelmediği bir konulardan birisi. Şu anda çok fazla farkında değiliz. Belki daha doğrusu farkında değiliz demeyeyim de yeterince gündemimize alamıyoruz. Ancak şu anda bizlerin kişisel verileri, bunların işlenip kullanılması ekonominin en büyük kaynaklarından birisi haline gelmiş durumda. Ve biz bireyler olarak bunun üzerine hiçbir söz söyleme hakkımız yokmuş gibi bir konumda bırakıldık. Aslında ben biraz da bu verilen büyük tepkinin ve bir anda böyle gündem olmasının da kaynaklarından birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bu güçsüz kaldığımıza dair bir örnek oldu bu. Bir anda yıllardır kullandığımız bir uygulama bize dönüp işte biz bu verilerini işleyeceğiz, bunu onaylamazsan da güle güle dediği anda insanların büyük bir kısmında o verilerin aslında kendi hayatlarına dair ne kadar çok şey taşıyabileceği farkındalığı ve bunu önüne geçmek için yapabilecek hiçbir şey olmadığı hissi de yaratmış olabilir. İşte buna Cory Doctorow gibi aktivistler ve yazarlar gözetim kapitalizmi adını veriyor. Kimileri platform kapitalizmi adını veriyor. Ancak işin temelinde olan şey büyük şirketler için, şu an dünyanın en büyük şirketleri sayılan şirketlerin yarısından çoğu için asıl gelir kaynağı bizim kişisel verilerimiz. Bizim hayatımızı sürdürürken, işimizi yaparken, hatta pandemi yüzünden şu an okula girip ders dinlerken, sınava girerken ürettiğimiz veriler onların gelir kaynağı ve biz bunu bir şekilde hani bunun nasıl paylaşıldığı, nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir şekilde söz sahibi değiliz. Bu da alternatif arayışlarını farkına vardığımız anda ciddi bir şekilde tetikliyor. Benim umudum en azından hani iyimser bir şekilde düşünüyorum biraz da. Bu farkındalığın gündemde yer kaplamasıyla, gündem haline gelmesiyle birlikte hem yasal düzenlemeler çerçevesinde hem bireysel olarak bunun alanını daraltmak için ve o gücü en azından bir seviyede olsa geri alabilmek ve bir şekilde hani hiç değilse bu şirketlerle kendi gizliliğimiz ve kendi verilerimizin kontrolü konusunda pazarlık yapabilecek, bunu tartışabilecek noktaya gelmemize dönük adımları da beraberinde getirebileceğini umuyorum. Bu yüzden de olabildiğince hani bu tartışmanın gündemde kalmasını ve hani iyisiyle kötüsüyle, yanlışıyla doğrusuyla insanların bu konuda bir şeyler öğrenmeye çalışmasını da çok değerli buluyorum.
Ben bir de platform üzerinden soracaktım bunu aslında. Buna benzer bir soru. Yani evet, gizlilik tartışma gündemlerinden biri ama bir yandan da aslında WhatsApp'ın kendisi yankı uyandırmasının nedenlerinden biri. Yani çünkü baktığımızda işte yayınlanan raporlara, Reuters Enstitüsü'nün de raporlarına baktığımızda aslında WhatsApp'ın Türkiye'de çok fazla kullanıldığı, hatta haber tüketmek ya da bilgi almak için de sıkça kullanıldığını görüyoruz. Ve kapalı mesajlaşma uygulamaları genelde de neden yükselişte diye baktığımızda da aslında insanların bir gizlilik talebi olduğunu görüyoruz. Yani insanlar bu platformlarda bilgi paylaşıyorlar, burada grupları kuruyorlar. Çünkü konuşmalarının güvenli olduğuna inanıyorlar. İşte uçtuğunca şifreleme özelliği olduğunu biliyorlar, bunları takip ediyorlar. Peki neden bu yoğunluk daha çok WhatsApp'ta Türkiye'de ya da bunun alternatiflerini bilmiyor muyduk şimdiye kadar? Ya da alternatiflerini çok fazla kullanamadığımız için mi şu an bu gizlilik tartışmaları, WhatsApp tartışmalarına evrildi bir bakıma da? Yoksa tam tersine artık aynı özellikleri sunan pek çok alternatif olduğu için mi WhatsApp'ı tartışıyoruz ve alternatif arıyoruz? Başka platformlarda hangi özellikler olduğu ya da hangi verilerimizi verdiğimiz karşılaştırmalı olarak daha çok ilgimizi çekmeye başladı. Onu da bir sormak isterim.
WhatsApp konusu aslında çok uzun zamandır kullandığımız için çok da üzerine düşünmediğimiz bir konu ama WhatsApp'ın çok temel iki avantajı vardı. Birincisi, en erken gelen uygulamalardan birisiydi bu anlık mesajlaşma akıllı telefonlar üzerinden ve o zamanki diğer rakiplerine kıyasla çok daha rahat, çok daha kolay bir kullanım imkanı sağlıyordu. Bu da üstüne üstlük Facebook satın almadan önce sadece yılda 2 lira gibi bir ücret verip de kullandığınız bir uygulamaydı. Yani her anlamda herkesi cezbedebilecek basitlikte ve kullanması çok kolay bir uygulama olarak öne çıktı. Ardından rakipleri ya da alternatifleri ona yetişse de giderek daha fazla insan, zaten arkadaşlarım da orada, ailem de orada diyerek WhatsApp'ı kullanmaya devam ettiğinden dolayı o sayı üstünlüğü sayesinde hani mesajlaşma uygulaması denildiği zaman ilk akla gelen uygulamaya dönüştü. Burada o yüzden o erken gelmenin ve görece çok basit ve sade bir tasarıma sahip olmanın avantajlarını WhatsApp çok iyi bir şekilde kullandı. Ama Facebook'un satın alması demek aslında WhatsApp için de yavaş yavaş o büyük devin parçası haline gelme sürecinin başlamasıydı. Her ne kadar işte biz hala aklımızın bir köşesinde belki WhatsApp'ı ayrı bir şirket, ayrı bir platform olarak düşünsek de artık hani Facebook'un bir parçası olduğunu böyle örneklerle görmeye başladık. Bu da o içimizdeki güven hissini, işte sonuçta WhatsApp ayrı bir yer, orası bizim için daha güvenli, orada bir gizliliğimiz var hissinin böyle böyle örneklerle kırılmasına ve artık insanların da bir alternatife ihtiyaç duymasına sebep oldu büyük anlamda. Eğer Facebook belki o 2016 örneğini konuşuyoruz, işte bu ilk veri işleme WhatsApp'ta başladığı zamanları, o zamanki gibi bunu görece daha sessiz tutsaydı belki bu tartışmalara başlamayacaktık. Ha belki şöyle de bir seçenek var. Ben bunu bir iki sohbette de aslında yavaş yavaş fark ettiğim detaylardan birisi. Pandemiyle birlikte biz bu sosyal hayatımızı da, iş hayatımızı da, okul hayatımızı da mecburen bu platformlara taşıdık ve artık arkadaşlarımızın doğum günlerini Zoom üzerinden kutluyoruz. İşle alakalı görüşmelerimizi WhatsApp grupları üzerinden yapıyoruz. Yani okullar bile idareler, velilerle ya da işte öğretmenlerle tüm duyurularını vesaireleri WhatsApp üzerinden yapmaya başlıyor. Ve bir anda bu güven hissiyle daha da aktif kullandığımız platformlar bize dönüp böyle bir şey dediği zaman insanların büyük bir kısmı ister istemez evet bizim hani artık bir alternatif bakma zamanımız gelmiş diye düşündüler.
Evet, bu alternatifler arasında çok fazla seçenek var ve bu seçenekleri de belki konuşmaya kalksak ve bundan daha da çıkış yolunu konuşmaya kalksak epey bir zamana ihtiyacımız olacak ama senin söylediğinden, eğer yanlışsa sen düzelt burayı Ahmet, ortaya çıkan tablo şu: alternatifleri de tercih edeceksek ne yaparsak yapalım mutlaka bu uygulamaların güvenlik özelliklerini çok iyi analiz edip işte bu Apple olur Apple Store'da, Google olduğunda Google Play Store'da iyice okuyup hangi bilgilerinizi izleyebiliyor, o verileri nasıl kullanıyor bunları çok iyi anlayıp buna göre tercih etmenin en doğru yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak şunu da söyleyeyim. Tabii bugün aslında şimdi bu konuyu açarsam en az 10-15 dakika daha konuşmamız lazım. Dijital minimalizm fikrini de hep böyle aklımızın bir tarafında tutmakta fayda var. Bu alanda ne yapabiliriz, ne edebiliriz üzerine çalışmalar yapmakta fayda var. Hatta belki bir bölümümüzde bir gün buna ayırırız, dijital minimalizm kavramına. Ama bu konuyu da hep düşünmekte fayda var. Bunlarla noktalayalım programı. Ahmet, çok teşekkürler katkıların için.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Tabii şunu da hatırlatalım. Bir yandan Ahmet'in çalışmalarını hem tuhaf geleceğin mail bültenleri, internet sitesi ve podcastleri üzerinden linkinde paylaşırız. Bir yandan Newsweb Turkey'in ne okuyor köşesinden takip edebilirsiniz. Onu da belirtelim. T-Chatfeline'e de info@t-talk üzerinden soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Bunun yanı sıra bizi Spotify'dan, Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten, kısacası bütün podcast uygulamalarından takip edebilirsiniz. Onu da belirtelim ve noktalayalım. Yeni bir programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
T-Cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T-Cetveli, yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.